Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini derlemiş olan kitaplardan bir tanesini ders olarak İnşallah okumayı ve bitirmeyi azmettik. Kitabımız, Ümmeti Muhammed'in talebeleri, alimleri, vaizleri, davetçileri arasında en çok şöhret bulan, tedavül gören, onlarca alim tarafından özetlenen, şerh edilen ve farklı şekillerde talebelere, ilim ehline sunulan Mesabih-ü-Sünne isimli kitabın etrafında olacak. Mesabih-ü-Sünne, Horasanlı alimlerden biri olan ve Ehl-i Sünnet dünyasının ağır isimlerinden, şöhreti bütün İslam topraklarına yayılmış olan İmam Begavi'nin, ki İmam Begavi hicretin 516. yılında vefat etmiştir. Yani 5. asrın sonlarına doğru yazılmış olan Mesabih-ü-Sünne isimli kitaptan söz ediyoruz. Mesabih-ü-Sünne, Riyazu's-Salihin gibi Ümmeti Muhammed'in talebelerinin, vaizlerinin, davetçilerinin okuması için hazırlanmış bir kitaptır. Riyazu's-Salihin, İmam Nevevi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitap, daha çok zühde, takvaya teşvik eden, fıkıhla çok yoğun ilgilenmeyen hadisleri ihtiva eden bir kitaptır. Mesabih-ü-Sünne, İmam Begavi'nin Mesabih-ü-Sünnesi ise Riyazu's-Salihin'e göre hem hadis sayısı bakımından daha geniştir, hem konu yelpazesi açısından daha geniş bir kitaptır. Mesela Riyazu's-Salihin'de 2000'den az hadisi şerif vardır. O hadisler arasında cihatla ilgili belki 3 tane, belki 5 tane hadisi şerif bulabiliriz. İmam Begavi'nin Mesabih-ü-Sünnesinde ise cihat başlı başına bir bölümdür. Çünkü 4000'den fazla hadisi şerif ihtiva eder kitabı. Herhangi bir şekilde cihadın bölümleriyle ilgili de ayrıntılı hadisi şerifler bulabiliriz. Cihadı özellikle farklı bir isim olarak öne çıkarmak için zikrettik. Çünkü Mesabih-ü-Sünne, Kütüb-i Sitte'deki dizilişi esas alarak hazırlanmış bir kitaptır. İçinde fıkıhtan, edepten, takvadan, zühtten ve herhangi Müslümanın günlük hayatı ile ilgili önemli bölümlerden fasıllar, bablar vardır. Bir hatırayı özellikle zikredip meclisimizin, ders halkamızın rahmetle yad edilmesine vesile olmasını istiyorum. Rahmetullahi aleyh Abdülfettah Ebu Gütte hocamız İstanbul'da bulunduğu günlerden birinde bir grup talebeyle hafızlığı bitirmişler, Arapça okuyorlardı. O arada hadis ezberlemeyi de kararlaştırmıştık. Ben Riyazu's-Salihin'i ezberlemelerini arzu ediyordum. Hocamız da hazır İstanbul'dayken onunla istişare edip tevcihatını da alayım diye düşündüm. Hocam dedim, bir grup yeni hafızla hadis ezberleyeceğiz. Riyazu's-Salihin'i ezberlesek uygun mudur dedim. Hocamız, Allah rahmet eylesin, dedi bu talebeleri sonra ne yapacaksın dedi. İnşallah bunlar fakih olacaklar dedim. Alim olacaklar, ümmeti Muhammed'e hizmet edecekler. Dedi ki, bak Nurettin yanlış yapıyorsun dedi. Hem fakih yetiştireceğim diyorsun, hem de Riyazu Salihin'den başlıyorsun dedi. Riyazu Salihin edep kitabıdır dedi. Ahlak kitabıdır. Ama fakihler için Buluğul Meram ezberlenir dedi. Buluğul Meram içinde ahlakta bulunan ama ahkam hadislerini ihtiva eden, muamelat hadislerini de ihtiva eden bir kitaptır demişti rahmetullahi aleyh. Sonra da benim Riyazu Salihin'in bu Buluğul Meram'dan sonraya aktarılması yönündeki tevcihatından İmam Nevevi hakkında suyu edepte bulunabileceğimi zannetti Hoca Efendi. İlave ederek dedi ki, bak dedi, Nevevi Allah dostlarının, evliyanın sultanlarındandır dedi. Onun yazdığı kitabın da eşi emsali yoktur dedi. Ama branşı fıkıh branşı değildir. Branşı sadece ahlaktır. Çok az fıkıhla ilgili tek tük hadis-i şerif çıkar. Mesela dedi orada namazı dedi, önemine binaen zikreder dedi. Namazın önemini anlatan hadisler bulursun dedi. Ama namazın tafsilatını bulamazsın dedi. O yüzden sen onu ahlak kitabı kabul et. Buluğul Meram okut dedi rahmetullahi aleyh. Biz de o zaman hafız kardeşlerimizle Buluğul Meram başlamıştık bu tevcihata binaen. Şimdi burada tekrar İmam Begavi'nin rahmetullahi aleyh Mesabih-i Sünnesine dönüyoruz. Mesabih-i Sünne tıpkı Buluğul Meram gibi hayatın bütün bölümüne ait, her bölümüne ait olan hadisi şerifleri ihtiva eder. Gusülden, abdestten, ahirete imandan, cihattan, kul hakkından vesaire tıpkı bir Buhari gibi, tıpkı bir Müslim gibi, tıpkı bir Tirmizi gibi, Ebu Davud gibi çok yelpazesi geniş bir kitaptır. Peki Buhari'den farkı ne? İmam Begavi rahmetullahi aleyh niye Buhari'yi okusun herkes düşünmemiş? Mesela niye Buhari'yi özetlememiş? Veya niye Tirmizi'yi esas almamış? Niye İbn-i Mace'yi yeniden bugünkü deyimiyle redekte edip piyasaya sunmamış? Şundan dolayı. Veya bunu İmam Begavi'nin yerine Nevevi için de uygulayabiliriz. Neden yeniden hadis kitabı yazma ihtiyacı hissetmişler? Çünkü hadis alimleri iki gruba ayrılırlar. Bir, rivayet eden alimler var. Buhari ravidir. Yani hadisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize ulaştıran silsiledir. Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ali'den Buhari'ye ulaşmış. Biz Buhari'yi bu şekilde görürüz. Yani Buhari zincirde yeri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek lisanına doğru uzanan zincirde yeri olan bir isimdir. Neveviler, Begaviler, bu bizim ders kitabı olarak okuduğumuz, işte aynı şekilde İbn Hacer'in Buluğul Meram'ı gibi kitaplar, ravilerin kitapları değildir. Ravi değildir onlar, derleyicidirler. Ne yapmıştır? Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den, Ebu Davud'dan, Nesai'den, İbn Mace'den, Ahmet bin Hanbel'den, Muvatta'dan, Darimi'den ve benzeri Darekutni'den, diğer ravi olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru giden zincirde ismi bulunan muhaddislerden derleme yapmışlardır. Neden böyle bir derleme ihtiyacı hissetmişlerdir? Şundan dolayı. Buhari, Müslim, derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giden zincire ulaşmak, yani hadisi bir sonraki nesle aktarmaktır. Filanca filancadan, filanca filancadan Resulullah böyle dedi diye naklediyor. Kendilerine göre şartlar belirlemişler. Şu şartlarda olan nakilleri kabul ederiz demişler. Kitaplarına bunu koymuşlar. Kimi bunu hoca sırasına göre, yani mesela Ebu Hureyre'ye ulaşan şekle göre dizmiş. Kimi de konularına göre dizmiş. Mesela Ahmet bin Hanbel'de sahabinin ismine göre dizilidir hadisler. Buhari'de konuya göre dizilidir. Bir sonraki derleyici olan alimler, ki Nevevi derleyici alimlerdendir, hadis derlemiştir. Bir sonraki derleyici olan alimlerse, filanca mı rivayet etti, filanca mıdan çok, mesela ahireti anlatacak, mizanı anlatacak veya cennete ait bir konuyu anlatacaksa eğer, onu Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den alıp toplamıştır. Çünkü Buhari'nin derdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadislerinin kaybolmasını engellemekti. Rivayeti oturtmaya çalıştı. Tirmizi de aynı şeyi yaptı. Ebu Davud da aynı şeyi yaptı. Tabarani de aynı şeyi yaptı. Ama Begavi'nin derdi, onun çağında yaşayan Müslümana ve kıyamete kadar gelecek insanlara bir paket içinde hadisleri sunmaktır. Çünkü onun artık derlenme, toplanma diye bir derdi yoktu. Onun zamanına gelindiğinde Buhari bu işi yapmıştı. Ahmet bin Hanbel bu işi yapmıştı. Darimi bu işi yapmıştı zaten. Yani 5. asla gelindiğinde hadisi şeriflerin kaybolması diye bir tehlike kalmadı. Yüzlerce, binlerce kitabın içinde bu hadisler var zaten. Ama avamın, ilim ehlinin, talebelerin kolayca ulaşabileceği bir derleme içinde değildi. Begavi bu derlemeyi yaptı. Mesabihus Sünne isimli bir kitapta 4000'den fazla hadisi şerifi derledi, toparladı. Allah ondan razı olsun. Çok büyük bir hizmet ifa etti. Bu hizmeti biraz sonra da konuşacağımız gibi asırlar eskitemedi. Binlerce insan ondan peygamber öğrendi. Onun yazdığı kitaptan din öğrendim. 742 yılında vefat etmiş olan El-Hatib-i Tebrizi isimli bir alim, Mesabih-i Sünne'yi, yani İmam Begavi'nin yazmış olduğu Mesabih-i Sünne'yi ele aldı. Ona Begavi'nin tenkit edilebileceği eksiklikleri telafi edecek bir çalışma yaptı. Begavi genelde ravileri zikretmeden hadisleri toplamış. Mesela Ebu Hureyre'nin hadisini, Enes İbni Malik'in hadisini almış. Onun ismini zikretmeden ve nerede, mesela Buhari'de mi, Tirmizi'de mi, nerede nakledildiğini anlatmadan derleme yapmış. Bir tür hadisler üzerinden bir konferans konusu derlemiş gibi bir çalışma yapmış Begavi. Bunu tenkit edenler olmuş. Yani bunu kimden duydun sen? Bunu Buhari'den aldıysan Buhari'den, Nesai'den aldıysan Nesai'den zikretmen gerekirdi diyen olmuş. Hatip Tebrizi 1000 kadar da hadis ilave ederek eksik gördüğü yerlere bu kaynaklamayı ve ravileri de zikreden bir çalışma yapmış. Ortaya yeni bir kitap çıkmış. Ama kitabın aslı İmam Begavi'ye ait rahmetullahi aleyh. Hatib-i Tebrizi rahmetullahi aleyh bu kitabı daha güzel kullanılır hale getirmiş. Tenkitsiz kullanılsın. Yani niye böyle eksik bıraktı Begavi denmesin istemiş. Kitap muhteşemdi. Bir kere daha muhteşem olmuş. Bu yaptığı çalışmaya da Mişkâtül Mesâbih ismini vermiş. Mesabihus Sünne kitabın orijinalinin adı. Yaklaşık 2 asır sonra El-Hatib-i Tebrizi gelmiş, kitaba yeni bir şekil vermiş. Yani kitap altındı, mücevhere çevirmiş bunu. Ona da Mişkâtül Mesâbih denmiş. Mesabihus Sünne'yi Mişkâtül Mesâbih'e çevirmiş. Şimdi bu isimler çok enteresan. Selefe ait alimler, geçmiş ümmetin büyükleri bir kitaba isim koyarken iki şeye dikkat etmişler. İsim muhtevayı tam ifade etsin ve isim de yüreğindeki sevdayı ifade etsin istemişler. Şimdi Mesabih-i Sünne'de bu duyguyu, Begavi'nin bu hoş duygusunu görüyoruz. Onun talebesinin talebesinin talebesi olan Hatib-i Tebrizi'de de Mişkâtül Mesâbih derken aynı muhteşem iç duyguları görüyoruz. Şimdi yeni kitap yazanlar koca koca isimler kullanıyorlar ama resmi isimlere, İslam'da kadın hakları, Kur'an'a göre evrensel dönüşüm, peygamberin sünnetinde filanca olay, isimlere bakıyorsun, dev bir isim. Bir de bak, Kur'an'da şu diye bir isim kullanmak eskilere ait bir kavram değil. Neden? Bu büyük bir iddia. Mesela Kur'an'da dünya anlayışı diye bir isim. Örnek olarak söylüyorum, kimsenin ismini rahatsız etmeyelim diye. Kur'an'da dünya anlayışı diye bir isim koydun mu sen? Bu şu demektir. Dünya ile ilgili her şeyi ifade ettin demektir. O kadar kolay mı Kur'an-ı Kerim'den bir şeyi bir beşerin anlayıp son noktayı koyacak şekilde anlaması? Onun için Seyyid Kutub'a bir kere daha rahmet ifade etmemiz lazım burada. Kur'an'la ilgili yaptığı çalışmaya Kur'an'ın gölgesinde diye bir isim koymuş. Fîzilâlil Kur'an. Kur'an'da cihat diye bir isim koymamış mesela. Çünkü çok büyük bir iddia olurdu bu. İçini doldurmak bir dert. Eski alimlerde böyle Kur'an'da şu, sünnette şu diye bir isim yoktur. Bunun içini doldurmaktan korkarlar. Resmi isim olmasını da hoşlanmazlar. Duygusal olsun, içlerindeki hasreti ifade etsin diye. Şimdi Begavi'nin kitabı ne? Mesabihus sünne. Mesabih, misbah kelimesinin cemisi. Onu alıp yeniden şekillendiren Hatib Tebrizi'nin ismine Mişkâtül Mesabih. Ne bunlar? Misbah bu. Bunun adı misbah. Lamba. Mesabihus sünne ne demek? Sünnetten lambalar demek. Ne yapıyor? İman konusunda sana 20 tane hadis okuyor. 20 tane sana lamba verdim demek istiyor. Begavi'nin içindeki duyguları ifade ediyor bu. Sünnetten lambalar. Şimdi böyle bir isim koysan, Medine'de kullanılan lamba çeşidi diye anlaşılır herhalde. Bu duygusallık ne kitap okuyanda kaldı, ne müellifte kaldı. Ama eski alimlerimiz, eskimemiş isimlerin alimleri olan alimlerimiz, Allah onlara rahmet eylesin, duygusal isim kullanmışlar. Gelmiş Tebrizi, Mesabihus sünne, sünnetten lambalar isimli kitabın üzerine çalışma yapmış. Buna bine yakın hadis ilave etmiş, bir. Ravilerini, kaynaklarını toplamış, iki. Bir çalışma yapmış. Ne yaptı? Begavi ne diye tenkit ediliyordu? Ya sen bunu Buhari'den mi aldın, Nesai'den mi aldın, niye zikretmiyorsun diye deniyordu. Yani adeta Begavi'nin lambaları rüzgarda sönecek diye korkuyordu insanlar. Tutmuş Tebrizi rahmetullahi aleyh fanus getirmiş bu lambalara. Her lambayı bir fanusun içine koymuş, ravisini zikretmiş. Kitabına da Mişkâtül Mesabih demiş. Lambaların fanusları. Şimdi açıkta yanıyordu Begavi'nin lambası. Işığı ne oluyordu? Sağa sola dağılıyordu. Rüzgarda sönecek tehlikesi. Sağdan tenkit ediyorlar. Bunu Bukhari'den almadın sen diyorlar. Ebu Hureyre'yi niye anmadın? Veya Enes İbni Malik'i niye anmadın diye tenkit ediyorlardı. Begavi ne yaptı? İki asır önce yaşamış bir alemin emeği boşa gitmesin diye gayret gösterdi. Bu gayret kolay değil. 4000 tane hadisi şimdiki gibi bilgisayarda aramıyor. Raflıları bile olmayan kütüphanelerde, depolarda gidiyor. İşte kalın harflerle yazılmış, üzerine su dökülmüş, rutubetten çürümüş kitaplardan buluyor. 4000 hadisi o zamanki şartlarda bulmak demek, 4000 gün demek yaklaşık. Böyle bir emek var. Tabii Allah bereket verirse bir günde de hallediyorsun bu işi. Tutuyor her bir bu lambaya, her bir ışığa bir fanus takıyor. Fanus mişkat demek Arapça. Mişkâtül mesâbi, lambaların fanusları demek. Camilerde, eski camilerde, büyük Salatin camilerinde ampuller böyle bir camın içinde duruyor. Bunu böyle ters durduğunu kabul edin. Şimdi o lüks kandillik olarak kullanılıyor. Mişkat onun adı. Ampulün, lambanın içinde durduğu kap demek. Cam kap demek. Kur'an-ı Kerim'de de Nur suresinde Allah Teala o sureye ismini veren ayette ne buyuruyor? Allahu nurus semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Işığıdır. Meselu nurihi, Allah'ın nuru neye benzer? Kemişkatin, bir fanusa benzer. Kemişkatin fiha misbah, içinde çıra bulunan, lamba bulunan fanusa benzer. O da bir cam kavanoz içinde böyle ayette, yani mişkat kelimesi Kur'an'dan alınma. Şimdi burada rahmetullahi aleyhim cemiyan Katib-i Tebrizi hem Kur'an'dan bir kelime kullanarak, Kur'an'daki ayetten istifade ederek Kur'ani bir kavramla kitabına isim vermiş, hem asas arzusunun Begaviye yapılan ithamı korumak oldu. Çünkü sonra Katib-i Tebrizi himmet edince, bu kitaba sahip çıkınca anlaşılmış ki muhteşem bir çalışmaymış bu aslında. Tenkitlerin haklı olmadığı ortaya çıkmış. Daha sonra Tebrizi'den de sonra gelen İbn Hacer el-Askalani yeni bir risale yazarak bu kitaba yapılan tenkitlerin, Masabih-i Sünne'ye ve Mişkâtül Mesâbih'e yapılan tenkitlerin yeri olmadığına dair ciddi bir risale yazmış. İbn Hacer rahmetullahi aleyh de bir konuda bir risale yazdıysa iş bitti demek. Zaten kimsenin ona itiraz edecek yok. Şerh yazıyor. Yazdığı şerh, şerhleri kapatıyor. Buhari'nin mesela 5 hadisine tenkit yapılmış. Bu 5 hadiste sıkıntı var denmiş. Tutmuş o 5 hadiste sıkıntı olup olmadığına dair risale yazmış. O kapanmış bu sefer. İbn-i Hacer de böyle birisi rahmetullahi aleyh. Söz söyleyince bir daha kimsenin söz söylemeye cesareti olmamış. Herhangi bir konuda. Begavi ve Tebrizi'nin de çalışması üzerine bu şekilde bir müthiş risalesi diyebilir. Küçük risale ama müthiş. Neden müthiş? Asırların emeğini koruma altına almış. Yani adeta anıt hale getirmiş bu kitabı. Bizim Mekke'de talebelik yıllarımızda elhamdülillah 7-8 sene her cuma sabahı bu Mişkâtül Mesâbih'ten ders okurduk. Dolayısıyla Mekke hatıramızda bu Mişkâtül Mesâbih isimli kitapta var. 1944 yılında vefat eden Hindistan yöresinin hadis ilmine en çok hizmet etmiş. Ve bu hizmeti 20. asra neredeyse damgasını vurmuş. Büyük muhaddis, büyük davetçi, vaiz, zühdün zirvesinde bir insan olan Muhammed İlyas el-Kandehlevi. Rahmetullahi aleyh. Bu Kandehleviler sanki 20. asrın sünneti unutulmasın diye yaratılmış kurtarıcıları adeta. Müceddidleri bunlar. Bu Hayatus Sahabe'de de, Hayatus Sahabe diye meşhur olan kitabında Kandehlevilere ait olduğunu hatırlamış olalım. Büyük bir davetçi bu. Allah'a davet eden, peygambere davet eden, cihada davet eden, sadece gece namazına davet eden değil, aynı zamanda cihada da davet eden büyük bir mücahit. Kendisi de tuğyana karşı, ümmeti Muhammed'in topraklarının istilasına karşı kıyam eden büyük Allah dostlarından birisi Muhammed İlyas el-Kandehlevi. O tutmuş, kendisi tebliğ çalışmalarında, tebliğ cemaati de onun üzerinde yoğunlaşıyor zaten, tebliğ çalışmalarında Mişkâtül Mesâbih'ten çok malzeme kullanmış. Bu kullandığı malzemeleri, talebeleri ve diğer onun peşinden gidenler kitap haline getirmişler. Bu kitaba da El-Ebvâbul Muntahabe min Mişkâtil Mesâbih. Mişkâtil Mesâbih isimli kitaptan seçilmiş konular isimli bir kitap vermişler. Önümüzdeki kitap bu. Bu kitabın bizce çok mübarek olması, Mişkâtül Mesâbih'e ait olmasından kaynaklanıyor. Önemli oranda Mişkâtül Mesâbih'ten konular almış. O konuları bugünkü yaşadığı zamanda, işte 1900'lü yıllarda, onun davet çalışmasına lazım olacak başlıklardan seçmiş. Çünkü Mişkâtül Mesâbih yaklaşık olarak 800 sene önceki konulardı. Ümmetin o zamanki ihtiyaçlarına göre bir derlemeydi. Çünkü Tebrizi de Begavi de derleyici alimlerdendir dedik. Onun bu derlenmiş kitabından yeni bir derleme, yeni bir tasnif yapmış Muhammed İlyas el-Kandehlevi rahmetullahi aleyh. Hocamız benim de kendisinden Remzen'de olsa icazet almakla müşerref olduğum Şeyh Ebu'l-Hasen el-Nedevi rahmetullahi aleyh. takdim yazıyor. Bu da kitabın hem büyük bir çalışmanın temeli olduğuna, davet çalışmasının temeli olduğuna ve kitabın içeriğine ilgili çok güzel bir takdimi ve takrizi var. Dolayısıyla bizim için zaten mübarekti, güzeldi, bereketliydi. Muhammed İlhasen Kandahelevi'nin himmeti başlıklara yeniden sıçradı. Şeyhimiz, hocamız Ebu'l-Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyhin takdimi de oturup bu kitabı bizim burada ders kitabı olarak okumamıza, inşallah istifade etmemize, feyzinden, bereketinden istifade etmemize vesile oldu elhamdülillah. Burada üç tane insanı anmış olduk. Birincisi İmam Begavi rahmetullahi aleyh, 516 yılının vefat edenlerinden. İkincisi El-Hatib-i Tebrizi, 742 yılında vefat eden, 1944 yılında da vefat eden Muhammed İlyas Enkendehlevi'yi andık. Kitap İslam aleminde çok yoğun bir şekilde kullanılır. Özelliği bulunmayan hadisler yok. Hepsi zaten kütüb-i sitteden derleme. Yani eldeki kitaplarda, ama derlemede kalite var. Çok güzel derlenmiş. Çok önemli bir başlığın altına Tirmizi'nin aklına gelmeyen bir hadisi koymuş. Tirmizi'de var o hadis. Tirmizi onu hadiste, o hadisi şerifi abdesti anlatırken zikrediyor. Fakat bakıyorsunuz Tebrizi işte veya Begavi bunu Allah korkusu ile ilgili bir başlığın altında alıyor. Tirmizi'yi 50 defa okusanız dikkatinizi çekmiyor o hadis. Daha farklı bir başlığın altına konunca o hadis sizi titretiyor. Amel ediyorsunuz onunla. Bunu bir zeka ürünü olarak da görüyoruz. Allah-u Teala'nın bazı kullarına verdiği feyiz olarak da görüyoruz. Begavi'nin zamanında çok daha kaliteli hadis kitapları yazılmış. Çünkü 5. asır, 6. hadis, hadis derleme asrı. Herkes yazılı kitaplardan derleme yapıyor. Ama hiç kimse 900 sene sonra İstanbul'da 5 tane Müslümanın bir araya gelip okuyacağı kitabı yazmak herkese nasip olmamış. Begavi'ye nasip olmuş. Ondan fazla bunun üzerine Begavi'nin Mesabih-ü Sünnesi üzerine şerh yazan alim var. Kimi derlemiş, ihtisar etmiş, kimi şerh yapmış, himmet var. Bu neyi gösteriyor? Bakıyor gibi alim, kendisinin yetişmesinde çok faydalı olmuş bu kitap. Bir emek vereyim, ben de katkıda bulunayım. Begavi'nin isminin kenarına benim ismim de yazılsın düşünüyor. Yani ampulü, lambası çok güçlü olduğu için, çırası çok güçlü olduğu için herkes ondan bir çırasını tutuşturmaya çalışıyor. Tebrizi en çok istifade edenlerden olmuş, en çok emeği vermiş. Aliül Kari rahmetullahi aleyhin çok güzel bir çalışması var. Mirkatül Mefati isimli bir çalışması var. Bu Aliül Kari'nin Mirkatül Mefati isimli çalışması bizden önceki neslin alimlerinin el kitabıydı. Vaaz yaparken, kitap yazarken hala doktora tezlerinde ve benzeri ilmi çalışmalarda Mişkatül Mesabih'te geçen hadislerin şerhi, yorumu yapılacaksa Aliül Kari'nin Mirkatül Mefatihi muhakkak kullanılır. Ne dediği çok önemli Aliül Kari'nin. Aliül Kari de güçlü bir alim. Rahmetullahi aleyh. Mirkatül Mefatih, Şerhü Mişkatül Mesabih Aliül Kari'nin ümmeti Muhammed'e emanet ettiği hatıralarından veya güzel çalışmalarından biridir. Biz demek ki burada El-Ebvâbul Muntakabe min Mişkâtil Mesâbih isimli kitabı okuyacağız. Bugün teberruken ilk hadisi şerifini okuyacağız. Ki ondan sonra birinci dersimizi bitirmiş olacağız. Ama özellikle Begavi'nin, yani Mesâbih-ü Sünne'yi yazan Begavi'nin yazdığı Mesâbih-ü Sünne'nin mukaddimesinde söylediği bir söz içindeki duyguları yansıtıyor. Bir doktora tezi, master tezi, işte yayın evinde kitap bulunsun diye yazılmış bir tez olarak, bir kitap olarak mı yazmış bunu? Bu emeği niye vermiş? Veya tersten çevirelim. Biz 20. asırdan sonra, üzerinden asırlar geçtikten sonra o feyizden istifade etmeye çalışıyoruz. Bu nereden kaynaklanmış? Kendisi bunu şu şekilde ifade ediyor. Tercümesini okuyayım. Kendi mukaddimesinden. Diyor ki, hadisi şerifleri 4000'e yakın hadisi kastederek, bunlar nübüvvet kaynağından çıkmış sözlerdir. Risalet kalıbından akmış sünnetlerdir. Seyyidül Murselin, Hatemun Nebiyyinden gelen hadislerdir. Bunlar karanlık gecelerin lambalarıdır. Takva fenerinden çıkmışlardır. Kimi anlatıyor burada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine yapılacak vurgulamayı yapıyor. Hadis imamlarının kitaplarından derlenmiştir. Allah'ın kitabından sonra sünnetten de nasiplenmeleri ve kulluk için yardımcı olması umuduyla kendisini ibadetlere verenlere hazırladım bu kitabımı diyor. Demek ki kitap vaaz kitabı filan değilmiş. Ahireti umanlar üzerine yapılmış bir çalışmaymış. Ahireti ummak demek dünya kastı olmadan ilimle meşgul olan, Resulullah'ı öğrenmek isteyenler diye bir seçim yapmış rahmetullahi aleyh. Birinci hadisi şerifimizi okumuş olalım ki bugün birinci dersimizde teberruken hadis-i şerifle başlayalım. Genelde alimler Nevevi'nin tespitine göre olması gereken tarzda innemel a'malu bin niyyat hadisi şerifiyle kitaplarına başlarlar. Bu seçim de İmam Bukhari'ye aittir. Eski alimlerin, yani eski alimler derken bu modern çağı görmemiş, derdi takva olan, Allah rızası olan, ümmeti Muhammed'e hizmet etmek isteyen olan, böyle bir maksat taşıyan alimler kitaplarında kullandıkları başlıkları, kitabın ismini, ara başlıkları, hadisleri tasnif edişleri, kendilerinin yorum yapmak istedikleri zamanki tarzdaki düşüncelerin hepsi bir mesaj yüklüdür. Bir başlayış tarzında bir mesaj var. Mesela bakarsınız fıkıh kitabı suyu inceleyerek başlar. Bir fıkıh kitabında Bismillahirrahmanirrahim'den sonra sular şöyledir, su şöyle kullanılır diye başlar. Burada ciddi bir mesaj vermek ister alim. Nedir vermek istediği mesaj? Hayat sudan müteşekkil. Allah insanı ve her şeyi sudan yarattı. Her canlı sudan yaratılmış. Dolayısıyla hayat için konmuş kuralları oluşturan fıkıh kitabının hayatın temeli olan suyla başlaması lazım. Namaz dinin temeli taharet üzerine kurulu. Su, taharet su üzerine kurulu. Bu incelikleri ifade etsin diye alimler başlıklarına dikkat etmişler. O başlıkları dolduran alt malzemelere dikkat etmişler. İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Hadisi şerifi bu kitabın birinci hadisi şerifidir. Kardeşimiz, hafız kardeşimiz teberruken hadisi şerifin metnini okusun. Ömer bin Hattab radıyallahu anh rivayet ettiği hadisi şerifi beraberce dinleyelim. Buyur.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ömer bin Hattab radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifi yenkihuha diye ezberledik. Ama bu rivayeti yetezevvecuha şeklinde. İkisi de aynı manada. Ömer bin Hattab radıyallahu anh hadis-i şerifimizin ravisi. Ne demek ravisi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ömer duymuş bu hadisi. Başkaları da duymuştur şüphesiz. Belki 1000 kişi duydu. Ama Ömer radıyallahu anh ben böyle duydum diye sonraki nesle aktarmış. Onlar sonrakilere Bukhari'ye ve Müslim'e ulaşmış bu. Yani Ömer'in rivayeti bize kadar ulaşmış. Başka duyan sahabiler ya bunu aktarma imkanı bulamamışlar, ya unutmuşlar veya aktardıkları halde bize ulaşmamıştır. Hepsi de mümkün. Biz Rabbimize hamd ederiz. Peygamber Efendimizin lisanından çıkmış olan bu misbah, bu lamba, bu çıra, bu aydınlatan şey elhamdülillah bize kadar ulaşmış. Buna hamd ederiz. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnnemel a'malu binniyat. İşler niyete göredir. Hangi iş olursa olsun niyete göredir. Ve innemâ likulli imrin mâ nevâ. Herkese de niyetinin karşılığı vardır. Yaptığın işin karşılığından önemli niyetinin karşılığıdır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Mesela hicret bir iştir. Hicret bir iştir. Kimin hicreti Allah ve peygamberi içinse, فَهِجْرَةُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Onun hicreti Allah'a ve Resulüne olmuştur. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَةُ اِلَى dünya. Kimin hicreti de dünya içinse, dünyalık bir dert içinse, يُصِيبُهَا. Dünyayı yakalar o zaman. اَوْ اِمْرَاتٍ يَتَزَوَّجُهَا. Ya da filan yerdeki evlenmek istediği kadından dolayı oraya hicret yapmışsa, onun hicreti de kadınla evlenme hicreti olduğu için yakalayacağı odur. Alacağı odur. Fe hicretu ila ma hacere ileyhi. Onun hicreti hicret ettiği şeyedir. Yani hicret dışarıdan bakıldığında ibadettir. En muhteşem ibadetlerdendir. Ama değerlendirilirken Allah katında niyetlere göre değerlendiriliyor. Evlenmek için bir kadının peşinden gidenin alacağı o kadınla evliliktir. Ahirette bir şey yok. Orada ekonomik şartlar daha iyi olduğu için hicret ettiyse alacağı ekonomik imkanlardır. Allah'tan alacağı bir şey yoktur. Allah'ı ve Resulünü rızasını yakalamak, sünnetine uymak için hicret etmişse birisi Allah'ı ve Resulünü bulacaktır. Herkese niyetinin karşılığı vardır bu demektir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, aynı zamanda Ahmet bin Hanbel'e de aittir bu. Diyor ki, dinin üçte biri bu hadistir diyor. Bazı alimler de dinin dörtte biri bu hadistir diyorlar. İster üçte biri olsun, isterse dörtte biri olsun. Dinin çok ağırlıklı ahkamı bu hadise bağlı. Neden? Abdest niyete göre abdest oluyor. Namaz niyete göre abdest oluyor. Cihat niyete göre cihat oluyor. Kur'an okuyorsun niyete göre oluyor. Sadaka veriyorsun niyete göre oluyor. Anneni babanı gidip hizmet ediyorsun, niyete göre sevap oluyor veya olmuyor. Niyet her şey. O yüzden kitabımızda niyet hadisiyle başladı. Buhari de bu yüzden niyetle başladı. Ve bu hadisi şerif, muttefakun aleyh hadis-i şeriftir. Yani Kur'an'dan sonra en güçlü derecede itimat edilecek bilgi kaynaklarımızdan bir tanesidir. Allah sahih niyetler sahibi olarak yaşamayı bize müyesser kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.